Ayrım 5.
Hem neymiş biliyor musun? Komiserden öğrendim. Sesini indirdi, burnumu kaldırmadım. Dinlemeye çalışıp, dinleyip bir lokmayı laf olsun diye yutuyordum arada. Hani Reşit Efendi'nin anlattıkları var ya, asıl iş Meryem yalnız kaldıktan sonra olmuş. Bunu Rahmi Bey anlattı istasyonda. Ona da Nazmiye Hanım anlatmış. Bize söyleyememiş bunları kadıncağız. Meğer o geceleyin bir aralık uyanmış, arka pencereden bir ışık geldiğini görünce kalkıp bakmış. Meryem tek mumun ışığında, çırılçıplak otların üzerinde. Yanında biri mi diye fısıldadığını sanıyorum annemin. Babamın sesi daha da silikleşti. Hayır canım, yalnız, yalnız otların üzerinde kıvranıyor, çeşitli biçimler alıyormuş. Dondum, büsbütün silinen ses, hasta, zehirlenmiş, düşünmüş, hasta değilmiş, anlıyorsun, dedi, söndü. Ellerinden sesin bana baktığını anladım. Başımı kaldırmamaya çalıştım. Atıştırıyordum durmadan. Sonra dedi annem. Ona baktım o zaman, sonra babama. Sonra yatmış işte, geçince kalkar diye düşünmüş. Mumu gördüğü halde aklına bir şeycikler gelmemiş. Hoş, zaten uyku sersemi yatmış gene hemen. Yeriniyorlardı ikisi de bunları anlatırken. Yatmaz olaydım diyordu Nazmiye. Haber vereydin, uyandıraydın diyordu Rahmi. Kime haber vereydim, kimi uyandıraydım dedi o zaman Nazmiye. Sustum, Rahmi de sustu. Hasan Bey'den haberleri olmadı. Allah'tan yoksa, pek fena olurdu. Rahmi'nin gözleri yaşardı vallahi o ara. Neyse, asıl iş komiserde. Çık sen bakalım, konuşacağız ananla. Eğdiğim başımın önünde parmağı sallanıyordu. Parmak tabağımın yanında durdu bir ara. Tabak muşmula çekirdeği dolmuştu. Şaştım kaldım. Arkamdan kapıyı kapadılar, eşiğe oturdum. Sokak kapısı tıkırdadı daha sonra. Birden tıkırdadı. Fikret gelmişti. Susturup içeriye aldım. Gene eşiğe oturdum. İçirip bırakmışlar yanına, diyordu babam içeride. Herhalde epey sonra çekmiş olacak. Bulup sorguya çekmişler onları da. Kaçmaya yeltenmemişler işin garibi. Annem bir şeyler mırıldandı. Bilmem, sızmış olacak adam akıllı. Mum erimiş tabii, otları tutuşturmuş, onu da yakmış. Bakkal dün Meryem'in 10 tane mum aldığını söylemiş. Sonra babamın ayağa kalktığını duydum. Kaçtım kapının önünden. Fikret'le sokağa çıktık. Konuşmadan yürüyorduk. Güneşin altında duruluktan keskinleşmiş mavi gözlerimle göz kapaklarımı çizik içinde bırakırken, çoğu sararmış çimenlerin yer yer kapladığı yolun kıyısından, kedilerle duvar diplerine biten pis otların yanından geçip gidiyorduk. Isınmış tahtalar kendi kendilerine tutuşabilirdi bundan böyle. Isınan taşlar fırının taş sıcaklığında çatlayan ekmekler gibi boydan boya yarılabilirdi. Müşfiklerin evi sıcağın içinde yanık kokuyordu. Serin, küflü. Dilaver Hanım pencerenin önüne oturmuş, yanı başında kitap okuyan müşfiğin saçını karıştırıyordu. Silkinti birden. ''Buyurun çocuklar'' dedi. Müşfik kitaptan başını kaldırdığında kıpkırmızı kızarmıştı. Yaptığını sandığımız işten bambaşka bir şeyle uğraştığı anlaşıldığı, dersine çalışırken damdan düşercesine bambaşka şeyler sorduğu zamanlarda gördüğümüz gibi bir kızarıklık. Gözleri büyümüş. Bir şey sormadım o ara. Pencereden başlarımızı soktuk ikimiz de. Müşfik boğuk bir sesle girmeyin dedi. Çıkıyorum ben de. Ne okuduğunu sordum. Dilaver Hanım dalgınlığının içinden. Ya bırak da gelsin içeri çocuklar. Bu sıcakta ne dolaşacaksınız dışarıda dedi. Müşfik ona bakmadı bile. Maymun elini dedi. Sonra dışarı çıktık. Dilaver Hanım büyük bir güçlükle konuştu gene. Anne ninem nasıllar? Ninem 3 gündür İstanbul'da. Öbür gün gelecek galiba dedim. Selam söyle, size gelmek isterdim ama. Daldı gene Dilaver Hanım. Müşfik çekiştirdi kolumdan o zaman. Haydi gidelim. Denize doğru yürüdük. Köşklerin yakasından bizi görünce neden kızarmış olduğunu sordum Müşfik'e. Kulağıma annemin eli saçımdaydı da ondan diye fısıldadı. Şaşırdım. Hiç konuşmadık sonra. Dolaşa dolaşa ilk buğday tarlasına vardık. Kısa, sert tapların, samanların üstünde çıplaklığı, çıplak, çatlak, yanık, kararmış çıplaklığı duya duya çıplak yola çıktık. Denize indik sonra. Çırılçıplaktı o da. Uzakta, çok, çok uzakta birkaç çatlak dalga kıvırcıklaşıyordu. Ak ak. Dümdüzdü deniz. Fener solda dimdik, yalnız sarı ile duruk, derin koyu mavi yeşilin arasında aklığında yapayalnızdı. Sağda uzakta, sarı kumu denize yürüyen uzak burnunda balıkçı Arif'in evinin pencerelerini ışıltının içinden gördüm sandım. Gök gürler gibi bir şey duyduk sonra. Fikret'e bakıyordum. Birden döndük Müşfik'e. Çakıl sektiriyordu her zamanki gibi. Yadırgadım bu kez. Hiç konuşmamış olduğumuzu o zaman anladım. Yadırgadım. Gene sustuk. Sonra müşfik okur gibi Meryem günahkar bir kadındı. Öyle dedi annem. Orospuydu. Midem bulanıyordu. Cehennemde yanacak dedi annem. Öğürdüm. Meryem'in pembe çatlaklı kavrukluğunda cehennemde yanmaya yer yoktu. Kalmamıştı. Etlerini yakacaklar, şeysine kızgın demirler sokacaklar. Ayıp dedi Fikret. Ayıp müşfik. Ayıp olan köpekler gibi bostanın içinde üst üste binmeleri. Kedi gibi, kuş gibi değil, köpek gibi. Dalganın uğultusu içinde susuyorduk. Köpekler gibi sürünüyorlardı yerlerde. Dizüstü gördüm bir gün. Gördüm. Mısırlığın içinde erkek önce durdu karşısında. Gülüyordu Meryem. Gıdıklanmış gibi. Uğultu kabarıyordu dalganın içinden. Büzüldüm. Adamın pantolonu gevşedi, sarktı. Meryem'in bacaklarını, sonra kıçını gördüm. Adam binerken Meryem'in kikirdeyişi içinde bağırdı. Kocaman bir adamdı. Sonra köpekler gibi ileri geri gittiler. Serpintiler geliyordu uğultuda. Katılaştım. Yere düştüler sonra. Sapları eziyorlardı. Yeşillik akıyordu üzerlerine. Adamın bacakları uzadı sonra. Uzadı, uzadı, uzadı. Bağırıyordu müşfik dalganın içinde. Avucundaki çakılları saçtı. Islandık fenerin dibinde. Kasıldı sonra. Koca bir gürültü söndü. Dalga çekiliyordu. Müşfik yere çöktü. Çakılların küçükleri sürükleniyordu denizle birlikte. Uzakta bir gemi eski mahallenin, Arif'in evinin önünden dönüyordu burnu. Işıltının içinde eridi. Işıltı koyulaşmadı bile. Fenerin kayalığından sular damlıyordu denize herhalde. Paralanan büyük dalganın ardından daha küçükleri geldi. Fenerin aklı kirlenmeye başlıyordu kamaşmış gözlerimde. Dönelim mi dediğimi sanıyorum. Müşfik'in anlattıklarından pek bir şey anlamadım ama sorulmayacağını sezdim. Sonra gene Müşfik'in kulağına fısıldadım. Annen ne biliyor Meryem'in kötü bir insan olduğunu? Bilmez olur mu? Bilir elbet. Peki neden saçını okşamasından sıkıldın dedim. Onu sevmediğimi söylerim hep. Beni seviyor fakat çok kırıyor. Onun için sevmem. Öpmez misin hiç? Tabii öperim. Her sabah her gece. Sonra azarlar beni. Küserim, barışırız gene. Ama kırar beni. Sevmem. Ondan sizin önünüzde okşayınca. Fikret ne fısıl fısıl söylenip duruyorsunuz yahu dedi birden. Ben gene Müşfik'e baktım. Reşit amcam kırmaz mı seni? Ondan sokakta her börek alışımda babamın annemin hatırını sormasına bakılırsa terbiyeli adamdır diye düşünürdüm. Annem terbiyeli adamlar iyi kimselerdir der durur. Müşfik kırmaz dedi neden sonra. Kırmaz hiçbir zaman kırmaz ama beni sevmez hiç. Sevmediği besbelli. Yabancıymışım gibi davranır. Övünürüm kimi zaman onunla övünmeye çalışırım. Olmaz ama bilirim sevmediğini. Hızımı keser oğlu değilmişim gibi diyeceğim neredeyse. Daldı sonra. Reşit amcayı severim ben ama severdim daha doğrusu. Müşfik böyle söyledikten sonra sevmeyeceğim. Artık hiç sevmeyeceğim Reşit amcayı. Müşfik'i nasıl sevmez? Önce inanmadım, inanamadım. Nasıl sevmez dedim Müşfik'e. Sonra Müşfik and içti. Yalan söylemiyorum dedi. İnandım. Fikret ileride yürüyordu. Ona yetiştik. Asfalta çıktığımızda karşıdan gelen babamla Suat'ın babasını gördük. Çocukları bırakıp koştum. Babamın elinden tuttum, sıktım elini. O da benimkini sıktı galiba. Hasan amca bana aldırmadı. Babama anlatıyordu. Yaşlandı buna da artık. Ali amcam nedenle dinçse, nedenle güçlüyse babam o denli çöktü. Sabah beri evimi yaktılar diyor da başka bir şey demiyor. Kardeşimin üzüntüsü yetmezmiş gibi herhangi bir köylü olarak yangına, yanan evlere, hatta yanan kadına üzülmek azmış gibi bir de sayıklamalarını dinlemek onun. Rahmi'yi kardeşim gibi severim. Babamın yüzünden ne Nazmiye'yi ne Rahmi'yi doya doya görebiliyorum. Yangını biz görmedik mi sanki? Vallahi kapının önüne gitti durdu. Onlara yardım etmeye kalkarsanız ölümü görün dedi. Yanan ev kızının oturduğu ev. Rahmi'nin evi, evin içindekiler kızı ile torunları. Üstelik Rahmi'nin 2 gündür İstanbul'da olduğunu biliyor. Yanan ev kendi evi kardeşciğim. Gene de deli oluyordum hallerini düşündükçe. Ah bir yandan da Hüseyin'i görecektin ya. Kardeşim o da. Yermek istemem. İstemem ama onun garipliği de bir başka gariplik. Göçten kuvvetten yana amcama çekmiş. Derdi merakı ona bir yetki verilsin. O da Sarıkum'u gönlünce bildiği gibi yeniden kursun. Böyle işlere kalkarsa günün birinde şaşmam doğrusu. İnanmazsın bir ara sevinir gibi bile oldu. Yahu dedi bu evlerin yerine çok daha güzeli yapılabilir. Sarıkum'un en çirkin evleriydi bunlar. Bizimkiler nasılsa canlarını kurtarmışlardır dedi sonra. Babamın nasıl baktığını görünce ben anladım tabii babamın niçin böyle baktığını. Hemen anladım. Kızmıştı. Hüseyin'in çirkin ev demiş olmasına kızmıştı. Bilirsin ev Hasan Çuhacı'nın oldu muydu? Kulübeye de benzese çok güzel olur. Çuhacının malı olsun da güzel olmasın. Hele çirkin densin. İmkanı mı var? Daha bu sabah sokağa çıkmadan Hüseyin yakama sarılıp ne dese beğenirsin. Düşün dedi. Bu evlerin yenisine güzel olur. Yahu koca sülalede Nazmiye ne oldu acaba diye biri olsun. Ağzını açıp bir şey söylemedi. Babamın o sözlerinden sonra yalnız Nimet sabahleyin düşündü durdu onu. Biliyorum ama bana bile bir şey söylemedi. Suat halasını sever. Bilirsin bir şey yapamadığımızı görünce hepimize gücendi. Küstü vallahi. Pes doğrusu. Sessizce yürüdük epey. Neden sonra sen nasılsın diye sordu Hasan amca. İyiyim dedim. Dinlemedi bile. İstasyona geliyorduk. Orada ayrıldı. Arkasından baktık. Başını görmez oldum az sonra. Babamın elini yavaşça çektim. Bir tren geçti istasyondan. Arkasından göğün mavisi ufka aktı. İstasyonun ışıkları yandı birden. Mavi akıp göçerken evin yolunu tuttuk. Karşısı kararıyordu artık. Bir güceniklik vardı havada. Sessizdi her yer. Bu suskunluk içinde asfalttan çayıra, çayırdan evimizin yoluna geçtik. Annem kapıda bekliyordu bizi. Merak ettim dedi. Daha uzaktan. Konuşmadığımızı görünce bir suç mu işledi babası diye sordu. Hayır dedi babam. Sofra hazırdı. Birden bir yorgunluk çöktü içime. Babam anneme mutfağa doğru giderken bir şeyler söylüyordu. Kenarda duvara dayandım. Kaldım, kıpırdamadım. Epey sonra annem geldi yanıma. Havada çiçek kokusu vardı. Yanık kokuyordu, et kokuyordu. Sıcaktı hava. Annem beni aldı, musluğa götürdü. Elimi yüzümü yıkadı. Kurularken canımı acıttı. Ses çıkarmadım. Babam geldi, soyunmuştu. Radyom olsun isterdim bu akşam doğrusu, dedi. Sofraya oturduk. Zeytinyağlı barbunya, köfte, salata, pilav vardı. Fikret açık pencereden seslendi. Yeni dönüyormuş eve. Annem gelemez, dedi. Yemek yiyor şimdi. Fikretlerin kapısı açıldı, kapandı. Zehra ağlamaya başladı. Hamidesinin sesi ninni söyledi. Fikret duvara vurdu 3 kez. Ben de vurdum. Onlar da yemeğe oturmuşlardı. Hasan Bey lanet edip duruyordur kızına, dedi babam. Annem Nazmiyecik, dedi. Bu gece rahat bir uyku uyusa bari kadıncağız. Rahmi Bey onları nereye götürdü acaba? Babam Rahmi zaten bir ev tutacağını söylüyordu. Nereye götürecek bu akşam otele tabii, dedi. Vah vah, dedi annem. Evi vardı dün edeyin, bugün yok. Evi Hasan Bey düşünsün, dedi babam. Annem zavallı kız, dedi. Ne biçim baba bu? Amma kalpsizmiş. Pilavı sürdü önüme. Hala dargın kızına, felaketteyken bile koşmuyor kurtarmaya. Ağabeyleri bile gelmedi. Ne gelmesi, dedi babam. Ne gelmesi? Hasan Bey engel olmuş onlara. Kapıyı tutmuş, ölümü görürsünüz demiş. Gidemezsiniz demiş. Evini bile yakmaya razı, baksana. Annem kalpsiz adam. Sanki bütün hıncı Rahmiye. Ne oluyor, pekala geçindiriyordu Nazmiye'yi. Bir gün kırdığını duymadım. Nasıl sevişirler biliyorsun. Çocukları herhalde dedelerinin evindeki çocukların hepsinden iyi. Suat'tan iyi değil diye düşündüm. Suat'ı ben de çok severim. Müşfik de çok sever. Ama anneme bir şey söylemedim. Babam içlerinde bir Suat var, dedi. O çok iyi bir çocuk. Galiba sanki onun da anası Çuhacılardan mı, akrabalarından mı değil, kendini sevdiremediyse de Hasan Bey'in bir dediğini iki etmiyor kadıncağız. Ben ama asıl Hasan'dan korkuyorum. Hastalıklıdır o, bilirsin. Allah etmeye ona bir şey olursa Nimet de sürünür Suat'ta. Hasan Bey oğlunu şimdi yanında ister ama bir şey olsa ikisini de silkeler atar. Vallahi, dedi annem. Oğul dışarıdan bir kadın aldı da mırın kırın etti. Yine de evinde oturması şartıyla kabul etti. Kızına kolaylık göstereceğini reddetti Rahmi ile evlendiği için. Bundan iyisini mi bulurdu? Çuhacı sülalesi içinde nerede? Ama Rahmi Bey onlarla oturmayı kabul ettiği halde istemem, dedi. Hasan Bey gene de şaşarım onları bu evde oturttuğuna. Ne oldu sanki? Sonunda ettiği kötülükle kaldı. Nazmiye bir daha dönerse buralara budalalık eder. Nermin'in mendili bende kalacak öyleyse diye düşündüm. Bırak canım Allah aşkına, dedi babam. Oğlana baksana, dedi. Sonra uyukluyor. Annem haydi, dedi, üzümünü bitirsene. Uyuklamıyorum, dinliyorum demedim. Üzümümü yiyordum. Babam Nazmiye, dedi gene sonra. Hasan Bey sonra soyunmak, dedi annem. Meryem'i görmek, dedi. Meryem çırılçıplaktı. Çırılçıplak, çıplak, çıplak. Başım üzüm tabağının içinde uyuyakalmışım. Bu sabah söylediler. Meryem gözümün önünden gitmiyor. Kavruk. Önce karanlık bir gök gördüm. Çatal. Güneşten çatlayan kabuğun içinde evin sessizliği güç bir gebelik ağırlığındaydı. Arka kapısına götüren sarmaşıklı yolun kapkaranlık, ıslak serinliğinde yıvışık derimi iten susmuş bir çaba vardı. Suat'ı bir daha belki de göremeyeceğimi düşündüm. Denizsiz, Suat'sız geçecek geceleri. Suat'ı bir daha öpemeyeceğimi düşündüm. Yıllarca önce gene böyle bir kavurtu gününü çizen bu yeşil karanlık serinliğinde Suat'la oynarken onu kucaklayıp öptüğümü, tam o sıra arka kapıdan bize doğru geldiğini gördüğüm büyük hanımefendiyi hatırladım. Durdum gene o günkü gibi. Kucağımda Suat'ın soluyan ağırlığını duydum. Ama bugün kapı açılmadı. Suat'a "Büyük hanım geliyor, kocaninen" demiştim. "Bizi gördü, geliyor." Başka bir şey söylemiyordum. "Aldırma" demişti. "Görse de bir şey anlamaz. Deli olduğunu bilmiyor musun sanki?" Büyük hanımefendi sarmaşıklı yolun ortasında durmuştu. Biz katılaşmış, karanlıkla kavurtunun kesiştiği ağızda duruyorduk. Büyük hanımefendinin dudakları kıpırdıyordu. Durdu. "Ahlaksızlar" dediğini bir daha duyabildim bugün. Sessizlik pıtırdıyordu karanlıkta. "Ahlaksızlar, yeşil inekler, denizde mavi efendi, sütlü otlar içeri yapma" demiştim. "Zaten fıkırdıyorlar gene" dediğini bir daha duydum. Sonra gözü bizde değil, herhangi bir yerde, sarmaşıkların arasından, koca gövdesiyle bir sinek kadar küçük geçmişti öteki kavurtuya. Suat'ın saçı terlemişti. "Deli ama gene de korktum bir ara, bizi görecek diye." Yol bomboştu bugün. Yıvışık derimden başka bir şey yaşamıyordu. Suat'ı evde bulamayacağımı bildim. Dünden sonra bana görünmek istemeyeceğini bildim. Kapıyı tıkırdattım. Sessizlik tıkırdığı emdi, sindirdi. Yürekler attı karanlık boşlukta. Pıtırtılar kesilmiyordu. Yılların pıtırdısı bir türlü kesilmiyordu. Avucumun içini kapıya yapıştırdım. Parmaklarımla bir daha vurdum. O zaman kapının kapalı olmadığını anladım. Gıcırtısız aralandı. Pıtırdığı bölerek merdivene doğru gittim. Birden en üst katın tavana yakın penceresinden bir güneş eriği döküldü üzerime. Loşluk pıtırdığının yerini alan bir ığıltı içinde dağılıyordu. Üzerimde titreşen ışığın sesi, geride serin karanlığın kapılarla bölmelenmiş ıssızlığı içinde yankılanıyordu. Basamakları gıcırdatmadan güneşin içinde yükselmeye başladım. Merdivenin en üst basamağında kavurtuyu da, yeşili de, loşluğu da unutmuştum. Gevşedim. Önce ışıktan, sonra da sessizlikten sıyrıldım. Suat'ın oda kapısı aralıktı. Budalaca bir umutla yürüdüm. Çuhacıların bomboş evi birden gürüldemeye başladı. Kapıyı ağır ağır ittim. Bir reze gıcırtısı yanıp söndü. Eşyalar güneş içinde yüzüyordu ama Suat'ın başı sivrilmiyordu bir yerlerde. Bu odayı hep güneşler içinde hatırlayacağım. Bu odada havanın kararabileceği, gece olabileceği, penceresinden yeşil bir ay ışığının içeri dolabileceğini aklım alamıyor. Gözümün önüne hala getiremiyorum. Belki de hiç göremeyeceğim odanın bu halini. Haklıydı belki de geçen akşam. Kalan günler eksiliyordu. Suat'a 2 gün sonra İstanbul'a gideceğimizi söyleyince ben de o da bir tuhaf olduk. Oysa ikimiz de biliyorduk bunu daha önce, biliyorduk, bekliyorduk. Çayırın ortasındaki ağacın dibindeydik. Başını kaldırdı. Göğe mi baktı, yapraklara mı bilmiyorum. Dizlerimin arasında bozaran toprağın koyu ot lekelerine hesaplıydı gözleri. Uzaktan eski bostanın içinde bir kurbağa sesi arada bir uzanıyordu bize değin. "Bak" dedi çok sonra, odamın penceresi karanlık, bütün öteki pencereler aydınlıkken, saçmaladığını düşündüğümü sanmasın diye baktım. Evlerinin bütün odalarında ışık vardı. 3. katın bir tek penceresi kapkaraydı. Camını ay parlatıyordu. Görsen odamı şu anlarda nasıl kocaman, nasıl küçücük görünür. Ay başucuna vurur yatağın. Her şey büyür, irileşir. Her şey uzaklara kaçar. "Odanı görmedim bu zamanlarda" dedim. "Doğru, ay ışığında hiç görmedin odamı. Göremeyeceksin de bundan sonra. Bu geceden sonra ayın düşüşü, yıkımı başlıyor. Bir dahakinde ise İstanbul'da olacaksın. Başka bir zamanda olur. Ayın bir daha parladığı, dolunay olduğu bir gece seni görmeye gelirim" dedim. Dingin, uzak, kısık, yakınlık sıcaklığında dolgun, pes, ağır sesiyle "gelmezsin" dedi. Bağırmak istedim, gülmek istedim. Saçmaladığını, çıldırdığını, dünyada ondan başka dostum olmadığını bildiğini, böyle bir şeyi ağzından çıkarmakla, düşünmekle beni, kendini, dostluğu yatsıdığını söylemek istedim. Ağzım doldu, çenelerim kasıldı, boğuldum. Başımı kaldırmadım bile, gülemedim. Ölüm içinde "gelirim" dedim. "Gelmezsin" dedi. "Unutursun beni. Çocukluk arkadaşı bile değiliz. Yan yana büyüdük ama ikimiz de yalnız, ikimiz de ayrı. Birlikte oynadık, Birbirimizin içini de biliyoruz. Dışını da belki. 2 yıldır her gece bir aradayız. Balığa da çıktık. Gene de... Geri geri çekildim. Elim kapının tokmağına değdiğinde ürkütücü bir ses çıktı. O zaman uzaktan bitkin bir başka ses sürüklene sürüklene "Kim o?" diye sordu. Suat'ın çocukken yattığı yatağın battallaştırdığı ara kapısının ardından ses bir daha "Kim o?" diye eridi. "Benim Müşfik." "Suat sen misin? Sen misin?" Ses tükenmeyecekmişçesine ağırlaşmış, sürüklenmişti. Sözü bittiğinde büyük bir sessizlik duydum. Her şey, yıllardır susmayan bütün tahtalar susmuş gibi. "Benim teyzeciğim, Müşfik," dedim. Suat'ın odasından çıkıp annesinin odasına girdim. "Geleceğim," dedim. "Gene de ama gene de gelmeyeceksin. Unutacaksın çünkü bunları. Bunlar önemli değil. Oynadık şimdiye dek. Oyunlarsa unutulur. Geriye ne kalacak ki?" Suçluydum. Her şeyde suçluydum. Suat konuştukça suçluluğum artıyordu. Bağırmak istedim. Suçluluğumu herkese duyurmak istedim. İstedim, istedim. Sevmek diye bir şeyler geldiydi aklıma o anda. Toprak bozdu hala dizlerimin arasında. Otların lekeleri biraz aydınlanmıştı. Bacaklarımı uzattım galiba. Ama balığa çıktığımızı söylediğimiz günler... Kesti sözümü. Göstermelik bir iki balık çekiyor. Karanlıkta birbirimizle oynuyorduk. Biliyorum. "Oynamak mı diyorsun?" diyebildim. "Tabii oynamaktı o yaptıklarımız. Ben senden, sen benden daha yakın bir kimse bulamadık da ondan birbirimizle oynuyorduk. Bir başkası da olabilirdi. Hiçbir şey değişmiş olmazdı gene. Oynadık, oynamaktan başka bir şey yapamadığımız için. Neden kabul etmek istemiyorsun?" Kötülük ediyordu, kötüleşiyordu. Öteki çuhacılara benziyordu. Annemin için için belli etmeden, belki de şerefine yediremediği için bir şey söylemeden bana kızdığını, Suat'la her gece buluştuğum, balığa çıktığım için, niçin çıktığımı bildiği için benden ağır ağır soğuduğunu düşünmek istememeye çalıştım. Yer bile kararmaya başladı. Rüzgar esti sonra. Kurbağa susacağını anlatmak ister gibi gırıldayan bir ses çıkardı bir daha. Çok sonra Suat, "Kırdımsa bağışla, gitmeliyim ben," dedi. Gitmesi gerekmiyordu. Herhalde artık uyumuş olan annesinden başka kimse beklemiyordu onu. Anahtarı vardı. Benim gibi değil. Geçen hafta benim yaptığım gibi otele gitmesi korkusu yoktu. Bu kez otele de gidecek değildim. Bodrum penceresinden girecektim eve. Suat'ı kimse beklemiyordu. Evlerinin bütün pencereleri sönmüştü. İşi yoktu. Gene de gitmek istiyordu. "Yarın sabah," dedim. "Yarın sabah gelir misin? Fener'e gel 6'da. Ortalık daha serinken. Sandala binelim. Gelecek misin?" Ayakta ayın önünde duruyordu. Yüzünü ezbere okuyordum. "Evet," dedi. Uzaklaştığını duydum. Toprak kararıyordu altında. Otelcinin gözlerinin Suat'ın gözlerine ne denli benzediğini birden anladım. Eridim. Bir horoz öttü. Benim de gözlerim yeşil ama su yeşili değil. Yaşlı, yanmış, denizin özlemini çeken bir yeşil değil. Öteki horozlar da sırayla ötmeye başladılar. Suat'ın gözlerinin yeşili yıkanmış bir yeşil, otelcininkinden başka bir yeşildi. Ama Suat'ın gözlerini anlamak için otelcinin gözlerini görmeliymişim. Horozlar ötüyordu. Suat'ın penceresi çayırdan yola, yoldan bizim bahçenin arka kapısına vardığımda bile kapkaranlık kalmıştı. Uyumuş olacağını düşündüm. Işığını bekleyeceğimi bildiği için yakmamıştır dedim. Utandım sanıyorum sonra. Ama gene de uyuyamayacağından, gelemeyeceğinden, gelmeyeceğinden korktuğumu biliyorum. Hatırlayamıyorum nasıl uyuduğumu dün gece. Bir şarkı gibi geliyordu uzaktan. Çarşafların arasında başını güç halle gördüm. Karmakarışık, darmadağınık bir gürbüz çiçek gibi yatıyordu. Kokuyordu o da. Çocukluktan kalma kapalılık, çarşaf nedenle silkelense, silinse, tozun sinip kemirdiği kumaşların kokusuna sabun kokusu karışıyordu. Yalnız bütün kokuları bastıran ince, ekşimsi bir koku daha vardı.